Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Ohan. Üç deneyimli gazeteci her pazartesi ve çarşamba düşüncelerini paylaşıyor. Hayata ve politikaya dair her şey bu programda dile geliyor. Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de. Söylemesi bizden başlıyor.
Evet, söylemesi bizden de karşınızdayız. Akif Beki ve İsmail Saymaz'la birlikte. Bir sesle bir sorun var arkadaşlar. Tamam, düzeldi. Peki. Haftanın ikinci programında beraberiz. Çok mu geliyor?
Ben kapıya müdahale edeyim.
Yok. Kapıya müdahale etme.
Açık onu. Mı kalsın?
O su senin İsmail'cim. Açık kalsın, şimdi kapatacaklar onu. Ama gizlimiz saklımız
burası yok. Burası çok natürel. Burası natürel, doğal bir radyo. Onun için bir şey yok. Bir de o klima arkadaşlar. Direkt bu tarafa şey yap. Tamam, böyle iyi. Böyle iyi.
Daraldım. Çok iyi. Birazdan nasıl?
Hızlı giriş oldu şeye. Biraz evet. Hazırlıksız yakalanmış gibi olduk ama.
Biraz geç girebildik evet. Ama herhalde bir program CHP konuşmuştuk bir önceki programda.
Ya.
Bir bütün program konuşmuştuk yani.
CHP konuş tabii ama CHP
şimdi
konuşmak iyi.
Şimdi de konuşabilir miyiz? Bir
konuşalım bir... çok salim bir konu çünkü. Yani hiç ikiyüzlülük yapmana gerek yok. Direkt gerçek kanaatini söyleyebiliyorsun. Bir resmi görüş,
kimse
bir gerçek.
Kimse cezalandırmıyor.
Bir söylenebilen görüş olması gerekmiyor. Bir bedeli maliyeti yok.
Kraliçenin
tamam, çok salim.
Suçlanmıyorsun.
Çok emniyetli bir konu. İstediğin gibi atıp tutabiliyorsun. Savcılar, o öyle olmaz, böyle olur diyorsun.
Savcılar soruşturma açmıyor değil mi bu tip durumlarda?
Hiçbir şey olmuyor. Yok, çok emniyetli bir konu. Hiç kimseye
ondan
şey yapmıyor.
Adın yani.
Adının yer aldığı bir reklam listesi yayınlanmıyor.
Bu yetim çocuğu dövmek gibi bir şey yani. Tamam mı? Sahipsiz yetim çocuğu dövmek gibi bir şey. Hem yetim hem de şey gibi. Ya yani devlet de artık yüz çevirmiş, sırt dönmüş, tamam mı? Yani öyle ortada hani bekçi bile dönüp bakmıyor yani. Mahalle bekçisi bile dönüp bakmıyor. İstediğin gibi araya alabilirsin.
AK Parti cenahı da çok hoşlanıyor bu işten anladığım kadarıyla. Manşetlerde Cumhuriyet Halk Partisi. Karışıklık işte, Muharrem İnce'ye şöyle yapıldı, öbürüne böyle yapıldı falan diye. Bugün Sabah gazetesinin manşetiydi yanılmıyorsam değil mi?
Evet.
Sabah'ta manşet.
Yani güzel mevzu, tartışmadan. Başka şeyler, yani memleketin hani başka sorunlarını konuşmaktansa bunu konuşmak daha cazip gelebiliyor.
Enflasyon olmuş, üretici enflasyonu %23. Hiç o meseleye girmeyelim.
Yani şimdi...
Ya da NTV gibi girebiliriz.
Nasıl giriyoruz? O
şöyle, hani zamma güncelleme hikayemiz var ya, hayır.
Ekmek fiyatlarına
şimdi bu,
güncelleme.
O eski güncelleme. Bu... Enflasyon hikayesinde de memur ve emeklinin ikinci 6 ay zammı belirlendi. Enflasyon rakamları açıklandı diye.
Ha, güzel. Yani güzel. Memura yani müjde veriyor.
Müjde veriyor.
Memura müjde veriyor. Her ne kadar
memur ve emekli acayip para alacak.
Her ne kadar bu yıl için %5, %7 gibi bir enflasyon oranları öngörülmüş olsa da memura müjde olsun %17 oldu.
Bugün Sabah gazetesinde de aynıydı. Memura emekliye müjde diye vermişler enflasyon çünkü... rakamını. O enflasyon tabii hani hep söylüyorum ben, kaşıkla verip kepçeyle almak.
Ne güzel. Turpun acısını, turp yararlı bir yiyecek fakat acısını nasıl telafi ederler biliyorsun. Bala banar öyle yersin. Tamam mı? Turp yemenin bile bir usulü adabı var. Tabii ki enflasyon haberini vermenin de bir adabı
bir
olacak.
Adam bir adabı olacak. 24 Haziran sonrası ama şey güncellemeyi yakalayan bir yaklaşım gördüm ben NTV'de. Yani tebrik ettim onları.
Yok başarılı. Çok gelişti biz. medya dili, yaklaşımı falan çok gelişti. Adaptasyon kabiliyetimiz çok yüksek. Biliyorsun doğal seleksiyon da yani şey teorisinde, evrim teorisinde doğal seçilimle ayakta kalan, hayatta kalan adaptasyon yeteneği yani uyumlanma yeteneği en yük gelişmiş olan varlıktır. Yoksa en güçlü olan değil. Yani karınca şey kalır, bugünlere kalır ama işte dinozorlar kalmaz. Tamam mı? Çünkü adaptasyon kabiliyeti bu. Evet. Uyumlanma, araziye uyum sağlama kabiliyeti
buraya
o yüksek.
Buraya teşmil edersek burada da tabii yeni döneme uyum sağlayan, ayak uyduran, evet. O dili doğru tespit edebilen herhalde gazeteciler.
Tabii onlar
hayatlarına devam edecekler.
Onlar ilelebet.
İlelebet payidar. Ya da CHP'yi konuşarak
ilelebet
hayat devam edebilir.
O da iyi bir yol.
O da yani.
İyi bir yol.
Diğerine bence enflasyon konuşma, işsizlik konuşma, ne bileyim dolar yükselmiş falan onlar Çok fazla üzerinde durmamamız lazım.
Daha evvel de böyle yaptın. Bizi böyle.
Ben konuşmuyorum.
Uçurum kenarında dolaştırma. Böyle mevzulara böyle mevzulara çekme bizi, tamam mı? Bize CHP ile gel.
Biz Muharrem İnce ile girelim.
Ya bize CHP ile gel. Muharrem İnce de, Kılıçdaroğlu de. Ondan sonra sabah akşam konuşalım onları.
Yemek yemişler diyeyim. Yemekten sonra Muharrem İnce o yemekteki teklifini açıklamış. Bugün Erzurum'a gitti. Yenildiğini kabul etmedi ve geri çekilmedi diyor. O açıklamayı görünce ben de Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı'nı kazandığı falan gibi bir intiba oluştu. YSK da akşam açıkladı. %30.6, rakibi %52. Yani bir şey var, bir gariplik var bu
ben
işte.
Ben Muharrem İnce'nin...
Yani yenilen geri çekilsin, kazandın mı arkadaş diye sorulur.
Burada yani Muharrem İnce'nin seçim sonraki stratejisinin tümüyle yanlış olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce bir kere aday gösterildiğinde, kampanya süresince... En az iki ya da üç yerde seçimden sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday çıkmayacağını deklare etti.
Ama şu anda da aday çıkacağım demiyor ki İsmail.
Ama ya bu anladım ben ne demek istediğini. Aday çıkmayacağım, o varken karşısına çıkmam, ben vefayı bilirim, evet, filan dedi. İki defa dedi, bir de seçimden sonra dedi. Şimdi de o lafını yiyemediği için.
Kimse benden olan su kurultay sözü, evet, duymayacak dedi.
Yani herkes ona bunu hatırlatacağı için. Seçimden sonraki ilk iş ne oldu? Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'na ben çekil, sen koltuktan çekil, bana bırak. Çekilmiyorsan da delege bunu götürür dedi. İyi de delege nasıl götürecek yani? Delege Muharrem İnce'nin işaretini bekliyor. Muharrem İnce elinde listeyle gezmiyor ki yani. Elinde formla il il mi gezecek? Hayır. Delege Muharrem İnce'nin işareti üzerine toplantına başlayacak ve imza toplayacak. Nitekim toplantılar başladı. İki gündür toplanıyorlar zaten. Yarınki MYK toplantısı bekleniyor. Ardından imzalar başlanacak. İlk imzalar da verildi. Bazıları da...
Bu samimi bir yaklaşım değil değil, değil mi? Değil tabii. Ya İsmail bunu ya, önce bir tespit değil, edelim. Hayır. Bir bu şeye şimdi benziyor. Bu MHP, yoldan... MHP meclis dışında kalktığında Devlet Bahçeli ben genel başkanlıktan ayrıldım dedi. Kaç seçimleriydi hatırlamıyorum ama. 8 ay sonra parti beni istiyor diye...
2002-3 Kasım'da da öyle olmadı mı? 2002-3 Kasım'da iktidardaki 3 partide meclis dışı kalmış.
Şey, o kadar, burada da devam ediyor diye söylüyorum.
O kadar eskiye çünkü... gitmeye gerek yok. Şimdi yani şöyle ya da şöyle söyleyeyim. Ya, bu yoldan daha önce Bülent Ecevit geçti. İsmet Paşa'nın karşısında 71'de direndi. Dedi ki biz darbe hükümetine bakan vermeyelim. O da verelim dedi. İstifa etti genel sekreterliğinden. Çıktı Anadolu'yu gezdi. Mart'ta istifa etti. 71 Mart'ında 72 Mayıs'ında genel başkan oldu. İsmet Paşa'nın karşısına çıktı. İsmet Paşa koltuğunu kaybetti. Ve İsmet Paşa ayrıldıktan sonra Ecevit'in yaptığı konuşma harikuladedir. İsmet Paşa'yı taltif eder, över. Ben onun koltuğunu teslim almıyorum. Kurtuluş Savaşı kahramanının yerinde oturmakta onur duyuyorum der. İsmet Paşa incitmez yani. İsmet Paşa evet kaybetmiştir ama hiçbir zaman Bülent Ecevit İsmet Paşa karşısına çıktığı için eleştirilmemiştir. Çünkü düzgün bir yol izledi. Ama bir de kötü bir örnek var. Deniz Baykal'ın karşısına çıkan Sarıgül örneği.
Neresi kötü onun?
Çok kötüydü. Neresi? Genel kurula kadar yani kavga dövüş gidildi. Kurultayda Mustafa Sarıgül ve oğlu birilerini yumrukladı. Çıktı kürsüde Deniz Baykal müthiş bir belagat ve hitabetle Mustafa Sarıgül'ün siyasi hayatını bitirdi. Ne oldu Yeni Demokrasi Hareketi? Yeni Türkiye Hareketi miydi?
Yeni Türkiye Hareketi.
Öyle bir şeydi yani. Şimdi Muharrem İnce'nin ben çizgisinin doğru olmadığını düşünüyorum. Yanlış bir strateji izliyor. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası döneminde herhangi bir hamlesinin eleştirini görmedim ben. Neyi hatalı yaptı? Yani tartışalım. 15 vekil transferini hatalı yaptı? Ona dair bir itirazı yok. Kaldı ki destekliyor. Desteklediğini ben biliyorum. İkincisi Millet İttifakı Mayron'a da bir itirazı yok. Biliyorum. Üçüncüsü yaptığı hamlene Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesi. Belki geç aday gösterdi diyebilir Muharrem İnce.
Söyledi zaten onu da.
Bunun dışında yani ne yapsa belki Muharrem İnce onu yapardı. Başarabilir mi bilmiyorum ama onu yapardı. Bu hamlelerinde bir sıkıntı yok. Bunun sonucunda performans olarak bence başarılı. Oy bakımından başarısız ama bu üçü de doğruydu o açıdan. O 45 günde bu yapılabilir yani. Muharrem İnce'nin bunlara bir itirazı yok. Kendisini Cumhurbaşkanı göstermesine bir itiraz yok zaten. Ve kalkmış demiş ki ben aday olmam o varken. Vefa gereği. Şimdi bu sonuçlar olmayınca o zaman sen çekil ben geleyim demek Bence vefaya da uymaz. Siyasi, siyaseten de yanlış bir durumdur. Yani tartışılır. Ben mesela dünden beri CHP'lilerle konuşuyorum. Gelirken daha Akif abiyle beraberdik. İki tane CHP'li belediye başkanı konuştum. İkisi de aslında Kemal Bey'den çok Muharrem Bey'e yakın. Ama ikisi de bu yolun doğru olmadığını düşünüyorlar. Bir kere Muharrem İnce'nin partiyi tartıştığını, partinin genel başkanını tartıştırdığını düşünüyorlar. Biz parti genel başkanı karşı çıkıyoruz, eleştiriyoruz ama bu başka bir şey. Biz parti dışında, yani şöyle görüyorlar, parti dışından alınan güçle partinin genel başkanı değiştirmek isteniyor. Oysa bunun kurulları var. Yani şöyle bir yöntem yok. Sen istifa et, ben geleyim. Böyle bir yöntem yok. Kimse bunu vermez. Kılıçdaroğlu zaten yapacağını yapmış. Çekilmiş Cumhurbaşkanı adayı yapmış. Ancak şu olabilir. Ben aday olayım. İmza toplayarak geliyorum. Bu yola çık zaten. 1260 delegesi var.
Ben tam da onu söylüyordum.
1260 samimiyet, delege var.
Samimiyet sorunu oradan kaynaklanıyor.
Kendisi gelecek. Olacağım. Evet. Ha, ama o zaman da tamam, onu diyorum ben de. Gelecekse Muharrem İnce, ikinci, üçüncü derece adamlar eliyle imza toplayarak gelmesin. Ben biliyorum kimlerin topladığını, nerede toplantı yapacağını. Ama
Muharrem İnce kalksın yani.
Ama şu görüntü doğru değil. Bak, samimi olmak gerek. Ben efendim seçmenlerimi geziyorum, Anadolu'yu geziyorum. Ya o delege gezisi. Herkes biliyor yani. Bunu Kılıçdaroğlu da biliyor. Muharrem İnce de biliyor. Herkes biliyor. O bir delegasyon gezisi. Yani İYİ Parti'ye MHP'ye uğraman anlamı yok. Orada delegelerle buluşuluyor. Gezdiği her yerde birileri. Bakın adım adım ilerledikçe orada kavgalar da çıkabilir artık. Oraya varabilir. Artık kurultay sürecine girildikten sonra bence o gezileri de durdurması lazım. Yani doğru da değil. Yapması gereken şu, ben adayım ve imza topluyorum demesi. Ancak o zaman durum netleşir. Çünkü
kendisini bağlamasaydı belki söylerdi.
Şimdi ama orada da bu sorun var. Şimdi bak 1200 küsur delegede doğal delegeler var. 147 milletvekili. Bunlar merkezde gelmişler. Belediye başkanları var. Onlara destek veren delegeler var. Şimdi bunlar kararsız kaldılar. Belediye başkanı seçimi mi düşünsün? Kurultayı mı düşünsün? Milletvekili yeni gelmiş. Mevcut genel başkana mı baksın? Müstakbele mi baksın? Yani parti seçimden önce böyle bir çalkantının içinde bence şunu yapmalıydı. Ben CHP'nin değişime ihtiyacı olduğunu düşünenlerden biriyim. Muharrem İnce de bu partik en eski insanlardan biri. Hak ediyorsa Kılıçdaroğlu'yla beraber o da hak ediyor. Ama keşke tarzını böyle kurmasa, keşke bu arzusunu yerel seçimden sonra ifade etseydi, partisi açısından daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
Gene burada bu seçim sonrasındaki ilk programlardan birinde daha henüz bu kadar filizlenmemişken CHP içerisindeki işte kurultay kavgası ya da genel başkanlık tartışması. Ben görüşümü söylemiştim. Sanırım hatırlarsanız gelişmeler onu doğruladı. Şöyle demiştim. Muharrem İnce'nin harekete geçmeyeceğini ama Kılıçdaroğlu'nun kendisine yer açmasını bekleyeceğini, Kılıçdaroğlu'na da işte onursal başkanlık gibi bir formül düşüneceğini, eğer Kılıçdaroğlu çekilmezse ve yer vermezse delege üzerindeki hakimiyeti nedeniyle de Muharrem İnce'nin genel başkanlığı Kılıçdaroğlu'ndan almasının pek olası görünmediğini söylemiştim. Aynı görüşlerimde ısrar ediyorum. Sanki malum olmuş gibi. Hakikaten onursal başkanlık teklifini duyduk Muharrem İnce'den.
Bir de özel bir yemek sonrası yaptığı ya açıklama o da tepkili. Yani bir yemek yemişsin ailece üstelik. Eşler de var.
Şimdi ona geliyorum. Doğru, yani işin öyle bir boyutu var. Eğer bunun özel bir yemek olduğu, yani baş başa özel işte aile eşlerle birlikte bir yemek olduğu söylenmişse, buna rağmen mahremiyet ihlali yapmışsa bunu anlarım. Ama değilse İsmail Küçükkaya Muharrem İnce münakaşasında olduğu gibi özel olarak söylendiği belirtilmemiş, kişiye özel söylendiği belirtilmemiş, mahrem olduğu açıklanmaması gerektiği söylenmemiş bir bilgiyi gazetecinin açıklaması ne kadar doğru ise, burada gazetecinin yanlış yaptığı ne kadar söylenemezse, çünkü kayıt konmamış, yani bu açıklanmayacak bir şeydir diye.
Off the record denmemiş.
Bu yemekte de eğer Sayın Kılıçdaroğlu yemeği yaparken işte yemeğin kurallarını, oradaki sohbetin kurallarını baştan koymamışsa. Yani bu mesela Chatham House kuralları burada geçerlidir. Burada konuşulan burada kalır falan gibi bir özel vurgu yapılmamış, hususiyet belirtilmemişse o zaman o yemekte konuşulanları sonuçta siz de daha önce size meydan okumuş bir rakiple, rakibinizle, siyasi rakibinizle yemekte olduğunuzu biliyorsunuz. Öyle konuşmanız gerekir. O zaman o rakip de o yemekte konuşulanları günün birinde açıklayabilir. Eğer bunlar konuşmanın içeriği kişisel değilse, yani mesela yemekte kural baştan konmamış olduğu halde, eğer yani bu
belli
burada
ki orada dışarıya yansıtmayacağız.
Hayır, şunu söyleyeyim. Hayır denmişse ayrı. Ben şu ana kadar onu duymadım. Bunu demiştik ona rağmen ben yaptı duymadım.
Abi, ben buna, bir yemek
ben
bu.
Buna rağmen ama doğru noktada olmadığını düşünüyorum. Ayrı karşılaştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum.
Ayrı evet. Ayrı mesele. Bunu tartışalım ama benim görüşüm şu. Yani eğer
ya sen İsmail Özel görüşmeyi yansıtmakla suçluyorsun da şu yaptığın ondan geri kalır bir şey mi?
Şimdi şu ben evet kendisi açısından Muharrem İnce açısından büyük bir çelişki bu. Yani ki İsmail bir gazeteciyle konuştuğunu biliyorsun ve ona
canlı yayında olduğunu biliyorsun.
Sende kalsın demiyorsun. Tabii. Yani adam kazandı ama sende kalsın İsmail sonra açıklayacağım demiyorsun. Tamam mı? Sadece adam kazandı diyorsun. Konuştuğun kişi bir gazeteci. Seçim gecesi. O olay anı seçim gecesi. Ya herkes bir dikkat gözler sende. Herkes seni arıyor. Ne diyeceksiniz? Senden gelecek mesajı bekliyor. E sen bir gazeteciye bunu yazıyorsun de belirtmiyorsun. Arkadaş bu sende kalsın diye. Bir kural koymuyorsun yani. Gazetecinin takdirine bırakıyorsun. O gazeteci onu kullanır. Ha onu olduğu gibi mi söylemeli oradaki yani.
Adam dili. Kazandı.
Aynı mesela olduğu falan. Gibi mi söylemeliydi başka türlü mü? Bunu konuşabiliriz ama burada bir kabahat her halükarda bulunacaksa kabahatin büyüğü gazeteciye bulunamaz yani. Faturayı evet. Gazeteciye kesemezsin. Şimdi bu Muharrem İnce Kılıçdaroğlu yemeğine gelirsek yemeğe rakibini davet ediyorsun. İyi de performans göstermiş. Parti oylarının üstünde oy almış.
Bir gerginlikten sonra ve, bu arada. Seçimden sonra ilk kez.
Bir seçimden sonra ilk kez ve tartışma başlamış. Kıvılcım almış.
Evet.
İşte genel kurul tartışması, genel başkan değişimi tartışması kıvılcım almış. Yangın tutuşmaya başlamış. Sen şimdi bir yemek yapıyorsun. Baştan eğer kural koymadıysan, burada konuşulan burada kalacak, sende kalsın demediysen. Karşındaki kişi de daha sonra o yemekte konuşulanlardan ailevi, özel, kişisel mahremiyete giren orada konuşulmuş şeyleri dışarıya taşımamışsa siyasi içerikle ilgili dışarıya taşıdığı şeyleri ben büyük kusur görmem. Onu söyleyeyim. Büyük kusur, eğer kural konmuşsa büyük kusur sayarım.
Küçük bir itirazım olabilir mi burada? Şuna itiraz etmek istiyorum. Yani karşılaşma. Karşı taraftaki bir gazeteci. Bunlar ikisi siyasetçi. Aynı partide görev yapıyorlar evet. Ve eşleriyle birlikte bir toplantı, bir yemek düzenlenmiş. Evet. Sonuç itibariyle genel başkanın davetiydi. Orada konuşulanların daha önce 1000 defa bu tip toplantıya katılmıştır Muharrem İnce.
Evet.
1000 defa Kemal Kılıçdaroğlu da böyle şeyler yapmıştır. Orada konuşulanların dışarıda aynı şekliyle açıklanmayacağı zaten zımmen kabulle o masaya oturulur diye düşünüyorum. Gazeteci karşılaştırmasının doğru olduğunu kanaatinde değilim. İkincisi Muharrem İnce kendi teklifini açıklıyor orada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir sözünü de açıklamıyor. Yani bir savunma yapacaksa ben kendim söylediğimi söyledim dışarıda diyebilir.
Bütün
mesele de yani kendi teklifini başka bir yöntemle açıklayabilirdi. Ben çıkıp basın toplantısı düzenleyip yemekte konuştuk demesine gerek yok ki. Basın toplantısı düzenleyip ben kardeşim genel başkanlık konusunda onursal başkan olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer kendisi kurultayı çağırırsa.
Bunu evet bir görüşme olarak değil de ayrıca evet, fikri olarak açıklayabilir.
Bu şekilde tabii açıklayabilir. Bu yemeğin bence mahremiyetine biraz sıkıntı getiren bir durumdur.
Şöyle genel başkanlar milletvekilleriyle ya da özel bir durum geliştiğinde tek bir milletvekiliyle, bakanlarıyla ya da tek bir bakanlarıyla özel bir durum geliştiyse o kişi etrafında. Böyle bir görüşme yaptıklarında, toplantı yaptıklarında ister yemek olsun ister eşli ister eşsiz yaptıklarında
zımmi olarak zaten kabul etmiştir.
Zımmiye bırakmazlar bu işi. Benim kişisel tecrübem ve tanıklıklarım masanın öbür tarafında da bulundum.
Tamam, peki.
Kural konur. Burada bir grup milletvekiliyle AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan yemek yiyor diyelim. Onlara arkadaşlar burada konuşulanlar burada kalsın denir. Tamam mı? Hmm. benim kişisel tecrübem de böyle söylüyor. Bir, baş başa bir yemek yenecek. Burada konuştuklarımız burada kalsın denir. Buna rağmen dışarıya taşarsa orada büyük bir etik ahlaki sorun vardır. Büyük bir ahlaki sorun vardır. Kuralı ihlal edilir o. Şimdi sen kural koymamışsan ihlal edilmiş bir kuraldan söz edemezsin. Siyaset gazeteciyle konuşmak gibi bir şeydir. Siyasetçinin siyasetçiyle konuşması. Aynı partide şey olsan, aynı partide olsan genel başkan milletvekili bile olsa milletvekili de bir siyasetçi.
Tabii.
Tamam mı? Oradaki hiyerarşinin bir bağlayıcılık gösterebilmesi için
kuralı koyman lazım.
Kural konması gerekir. Yani peki, sen eğer bir genel başkan bir milletvekilini çağırdı, bir konuda dikkatini çekti. Ona da ama bu sende kalsın denmedi. Herhangi bir uyarı ne genel başkan tarafından ne de bir parti yetkilisi tarafından uyarı yapılmadı. Milletvekili de dışarı çıktı. Bir gazeteciye röportaj verdi. Ve dedi ki genel başkan bu konuda beni uyardı. Bunda bir sorun olur mu? Olmaz. Hiçbir sorun olmaz bunda. Ama genel başkan bir milletvekilinin dikkatini çeker. Ona ama bu sende kalsın bunu dışarıya yansıtma derse, yine de çıkıp genel başkan beni uyardı dikkatimi çekti derse milletvekili, o zaman sorun vardır. Burada yanlışlık eğer yapılmışsa bir şey demem. Ya bir baştan kural konmuşsa, bir uyarı yapılmışsa bir şey demem ama baştan kural konmamışsa
hata bulmam diyorsun.
O yemekte çoluk çocuktan da bahsedilmiştir. Tabii. Eşlerden de, günlük yaşamdan da, aile mahremiyetinden de bahsedilmiştir. Kural konmamış olsa bile bunlara ilişkin bir yansıtma, bir sızdırma, bir değerlendirme affedilmez bir hata olur. Ama siyasi içerik, ben ona genel başkana şuradan bir siyasi teklifte bulundum diyorsa bence bunu yemekte yaptığını şuradan, söylemesinde hiçbir beis yoktur.
Şuradan bak orada diyor ki ben işte onu
ben orada onu öyle başkan, bir akit var zannediyor yani anlıyorum.
Siyasi nezaketsizlik diyor zaten Kemal Kılıçdaroğlu
da. O nedenle öyle anlıyorum.
Şuradan bak ben, böyle bir toplantı yapıyorsun ve diyorsun ki onursal genel başkan ol çağır. Beni de genel başkan koltuğuna oturttur diyorsun. Böyle bir teklif götürüyorsun. Bu teklifi götürdükten sonra biraz beklemez misin ya? Ne yapacak diye. Çünkü bir tepki vermemiş orada.
Buna katılırım. Buna yani, katılırım.
Üç gün beklersin en buna, azından. Bir dakika ya. Ne oluyor? Bravo. Acaba bu teklife bir şey mi diyecek?
Bravo. Bak, demez buna, misin yani? Bak, buna bir şey demem.
Benden bunu, top çıktı. Top Kılıçdaroğlu'nda. Kamuoyu senden haber bekliyor demek bu. Ben süreci işlettim. Düğmeye
tabii,
bastım.
Tabii düğmeye bastım diyor. Ama üç günde sabır etmiyor yani
ben
bununla
olsam,
ilgili.
Ben olsam
yerel seçim beklerim.
O ayrı.
Şimdi arkadaşlar bu yemeğin bir diplomatik yemek olduğunda hemfikiriz sanırım değil mi? Evet.
Emin değilim. Eşlerle yenilen yemek neden diplomatik
yok,
oluyor?
Yok şöyle öyle ortamı yumuşatmak için eşlerle. Öyle baş mi? Başa olsa gergin geçer. Şimdi seçim kazanmış daha önce meydan okumuş bilmem ne falan. O zor bir görüşme olur. Eşlerle olması bunun hem havasını değiştirir hem bir de eşlerle olması kamuoyuna verilen fotoğraf açısından da yani sanki orada bir pazarlık müzakere usulü yemeği değil. Hı. Ondan çıkarmak için eşlerle yaptır. Hı. Bu ama diplomatik bir yemek. Eşlerle de olsa eşsiz de olsa
bir detay hatırlatayım. Bir Kılıçdaroğlu bunu eleştirirken şey diyor. Biz çok önlem aldık. Gazetecilerin görüntü almaması için otel giriş noktalarını bile belirledik. Hı. Yani bunun off the record bir görüşme olduğu konusundaki hususları da paylaşıyor gazetecilerle.
Nasıl off the record ya? Önceden biliyorduk görüşmeyi.
Hayır biliyoruz da. Girerken yani, görüntü alınmasını içeriden bilmem ne olmasın şu
vermek,
falan diye.
Görüntü bir şey söyleyeceğim.
Niye olduğunu da bilmiyorum ama.
Ya niye bu kadar önlem almışlar ki?
Çok yani, basit.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da var.
Çok basit. Sayın Kılıçdaroğlu şöyle deseydi. Sayın İnce ile yaptığım görüşme öncesinde Sayın İnce'ye bu görüşmenin aramızda kalacağı belirtilmişti. Bu husus belirtilmiş olmasına rağmen. Yemeğin içeriğinden alıntılar yapması, dışarıya aktarması
ama mesela, mesela kabul edilemezse ama mesele sadece mesela bir adap sorunu değil. Bir şey söyleyeceğim. Ben Muharrem İnce'nin seçim kampanyasından başlayarak bugüne gazetecilerle ilişkisini de çok yanlış kurduğunu düşünüyorum. Olumlu anlamda da yanlış kurdu, olumsuz anlamda da yanlış kurdu. Yani olumlu anlamdaki örneği İsmail Küçükkaya.
Olumsuz da TRT.
Sadece TRT değil. TRT'deki ben siyasi söylem olarak görüyorum. Olumsuz olarak Fuat Uğur. Yani muhatap alması bir hata. Kalkıp o tweet atması da bir hata.
O tweet kabul yani o içerikte bir gazeteciye o içerikte tepki kabul edilemez. Yani, kim yaparsa yapsın. Tabii. İster Sayın İnce, ister Sayın Kılıçdaroğlu, ister Sayın Erdoğan, ister Sayın Bahçeli kim yaparsa
Yılmaz
yapsın.
Yılmaz Özdil'le kurduğu ilişki de hatalı. Yani Yılmaz Özdil'i yumuşatması bir telefona bakardı yani. Yılmaz Özdil'in adam babasını hakaret edildiğini düşünüyor şu an. İş çığırından çıktı. Keza bugün Fatih Altaylı'nın yazısına baktım. Gerçi CHP kamuoyunun etkisi yok ama Nagihan Alça'ya baktım. Levent'in tweetine baktım.
Levent Gültekin.
Gültekin'in tweetine baktım. İnsan aynı anda bu kadar değişik gazeteciyi nasıl karşına alır ya? Nasıl becerebilir ki yani bunu? 4-5 ayrı kişi bunlar. Yani diyebilirsin ki Levent'i, Nagihan'ı bilmem. Fatih Altaylı var, Yılmaz Özdil var. Yani dolayısıyla İsmail Küçükkaya var. İsmail Küçükkaya geçen gün tweet attı. Kardeşim linç ediliyorum diye. Yani durumunu anlatamıyor adam yani.
İsmail'e ciddi haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Yani
ne sorsak.
Devam ediyor olayda. Yani, saçma yani.
Seçimin mağlubiyeti İsmail'e fatura ediyor.
Hayal kırıklığı İsmail'e fatura ediyor. Doğru. Hayal kırıklığı.
Kurbanlar anıyor. İsmail Güm'e gitti. Evet. Ve derdini anlatamıyor adam. Her yerde beni linç ediliyorum diyor. Ya daha yani.
Neyse şimdi tatile çıktı rahatlar.
Şimdi yani orada da o yani şimdi bak kaç gazeteci birden mağdur oldu. İşte canlı yayına çıktı yani bu nedenle bu Muharrem İnce'nin bu ilişkilerini de kurmasında kurarken özen göstermesinde gerek var. Olumlu anlamda da olumsuz anlamda da. Ben mesela Yılmaz Özdil ben Yılmaz Özdil'in tarzını beğenmem bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani öyle beğendiğim bir tarzı yoktur. 3 senedir Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını vermeden guguk kuşu diyor. Hiçbir gazeteci bir siyasetçi bir kişiyi siyasetçi de değil bir kişiyi lakap takamaz ya. Bizim ahlakımızda bu yok. Gazeteci lakap takamaz. Emin Çöleşen yıllarca neyi kastettiği ben iyi militeye yazdı. O da yanlıştı.
Kesinlikle.
Bugün de guguk kuşu diyemez yani. Beğensin beğenmesin. Ama bir gün olsun da Kılıçdaroğlu guguk kuşu dedi diye Yılmaz Özdil de oradan hedef almış değil. Ya bu Fuat Uğur Kılıçdaroğlu hakkında neler yazdı?
Söylemediği yok. Yani
bir gün olsun onun gazeteci muhatap almış değil. Bence fazla da yumuşak davranıyor Kılıçdaroğlu. Evet. Cem Küçük neler söyledi? İşte sözde kurşunlandı evi hani aradı. Şimdi yani en belki atıştığı gazeteci Selvi onunla sürekli diyalog halinde falan. Şimdi o bir üslup meselesi. Baykal da yapmıyor bunu. Baykal'a yıllarca neler denildi yani. Değil mi? Ecevit'e neler neler söylendi.
Baykal Kılıçdaroğlu'na göre biraz daha serttir ama.
Daha sert. Canlı yayında tersleyebilir ama hayır ama şey değil yani bir seviyeyi bozmuyor. Öyle bir ben karşılaşmadım ya da yani.
Küser.
Küsep Deniz Baykal ama Ecevit zaten küsüyordu. Ama küsmek başka bir şey. Evet. Şimdi dolayısıyla burada da hem olumlu hem olumsuz anlamda gazetecilerle mesafeyi doğru kurmasında fayda var diye düşünüyorum.
Şimdi Mert Can Şahin diyor ki bunlar çok detay şeyler ve böyle şeylerle siyasi ahlak aramayı çok yanlış buluyorum. Adam bir yola çıkmış ne olursa göze alırım demiş. Ben bu yaklaşımı çok yanlış buluyorum.
Ben de yanlış buluyorum.
Kafam inanılmaz karışık bir kere bu konuda. Onu bir
abicim, hani sizlerle yani paylaşmak istiyorum. Sultanahmet Camisi'nin helasına girmenin bile bir adabı var ya. Yani böyle bir şey var
dök,
mı yani?
Dök içine olsun. Dök
çok
içine.
Ciddi karışık. Bir kere seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçimde ben başarılıyım sözlerinin hazmedemedim ben. Bir seçmen olarak bir siyaseti takip eden naçizane yıllardır bu işte uğraşan
bir
insan olarak.
Orada CHP'de bir kavga var. Bir ayrıntı vereyim mi? CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve onun ekibiyle Muharrem İnce ve ekibi arasında iki çizgi kavgası var. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ekibi diyor ki biz onu kampanya süresince uyardık. Yani ben onu bizzat sordum. Kimlerin gittiğini biliyorum. Miting bölgelerine gidilmiş söylemişler. Demişler ki sen meydanların rehavetine kapılıyorsun. Kitleyi CHP etrafında kenetliyorsun. Bu belagat, bu işte Tayyip Erdoğan'la atışma üslubu yanlış. Çünkü hani biz kalabalık görünüyoruz ama karşı tarafta kalabalıklaşıyor. Anketlerde bunu görüyoruz. Diğer tarafa kenetleme. Mesela Saadet Partisi'ne gelenler var, geri gidebilir. MHP'ye gidenler var, geri gidebilir. MHP'den gelenler var, geri gidebilir. Diye uyardıklarını söylüyorlar. Biz ona dedik ki diyorlar, ekonomiden bahset. İşte şundan bahset. Ya,
vaatleri öne çıkart.
Onu hedef alma. Doğrudan kendini ne yapacağını söylet. Fakat bunu onu ikna edemedik. Son 5 gün önce artık müdahale ettik. Aktardık. Ama onlar da Muharrem İnce çevresinde biz kazandık geliyoruz havası vardı. O son müdahalenin ardından Muharrem İnce 200 günde ne yapacağını anlatmaya başladı ya son günlerde. Aslında onun katkısıyla. Diyorlar ki bizim stratejimiz bu değildi. Bizim stratejimiz ikinci tura bırakmak. İkinci turda karşı karşıya gelmekti. Birinci turda
herkes oyunu alsın.
Evet. Ama Muharrem İnce'nin stratejisi bizim kendi kitlemizi etrafımızda toparlarken karşı tarafı da blok hale getirdi. Ve biz bu nedenle kaybettik diyor ve bu nedenle başarısız bulduklarını söylüyorlar. Muharrem İnce de öbür taraftan başka bir strateji söylüyor. Diyor ki sizin aklınızdan geçen zaten Abdullah Gül'dü. O zaten kaybetmeye mahkum bir formüldü. Ben işte herkesin Cumhurbaşkanı söylemiyle CHP'nin dışında da oy aldım. Bakın siz bana yetişemediniz diyor. Şimdi iki çizgi farkı bu.
Erdoğan Toprak dün yayında bize de bunu söyledi. Ben şimdi kendi
hissi... Ne dedi?
Onun da yanlışları var dedi.
Muharrem İnce. Kastı bu işte.
Kastı bu.
Ben muhtemelen. Yani evet, Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Muharrem İnce gönderilen bir heyetten de.
Ben bu strateji eleştirisini kesinlikle yanlış buluyorum. Eleştiri yanlış bence. Muharrem İnce'nin yanlışı diye söylenen şey büyük bir yanlış. Onu ben ayrıca söyleyeyim. Sen söyle. Söyleyeyim mi hemen?
Söyle.
Ya mesele şu. Asıl birinci turda CHP oylarını konsolide edip ikinci turda CHP'li olmayan oylara da hitap etmen gerekir. Aslında tam tersi, birinci turda zaten muhalefet adaylarından bir tanesinin, muhalefet birden fazla parçaya bölündüğü için kazanma ihtimali zaten yok. Muhalefet adaylarının, muhalefet kanadının favori adayının oynayabileceği doğru strateji, seçimi ilk turda diğer karşı ittifakın tek adayının, çatı adayının kazanmasını önleyip işi ikinci tura bırakmak ve kendi partisini, onu da nasıl yapar? Kendi partisinden oy çözülmelerini, oy kayıplarını önlemek. Herkes kendi partisini konsolide edecek birinci turda çünkü birden ama fazla aday çıkmış
parti,
muhalefette.
İyi Parti şeyini unutuyorsun bence etkinini. Çünkü burada şöyle bir eleştiri
İyi Parti'nin
var.
Oyu da geldi buraya.
İyi Parti AK Parti'den oy alacak diye hesap edildi. Saadet Partisi de AK Parti'den oy alacak diye hesap edildi.
Tamam, beni doğruluyor bu.
Yok, şöyle farklı alanını söyleyeyim.
Söyle.
Buradaki eleştiri Saadet Partisi'ne oy verecek olan AK Parti seçmeni de kafası karışık olan, İyi Parti'ye oy verecek olan AK Parti seçmeni de kafası karışık olan, bir dakika CHP geliyor diyerek AK Parti kendi seçmenini konsolide etti. Bu karşılıklı atışma neticesinde diyorlar. Yani
öyle diyorlar.
Ben bunun bir siyasi analiz olarak son derece yanlış olduğunu düşünüyorum.
İyi Parti mesela buna
söyleyeyim.
Buna
çok
uygun
yanlış.
Örnek
İyi
şey
Parti
yaptı.
De öyle düşünüyor.
Harekete
bir şey söyleyeceğim.
Yani. İyi Parti ittifakı bitti dedi bugün.
İyi Parti'nin böyle düşünmesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü İyi Parti bu işten umduğu neticeyi, İyi Parti'nin adayı umduğu neticeyi almadı.
Onların
bu işi İnce'ye fatura etmesi kadar doğal bir şey yok. Yani İnce yüzünden oldu demeleri kadar doğal bir şey yok.
Çünkü başka bir şey söyleyemeyecekler diyorsun.
Ya bu bir ana arkadaşlar. Muhalefetin şeylerine baktığımız zaman muhalefet adaylarından birisinin mesela Sayın Akşener'in ya da Sayın İnce'nin ilk turda %50'yi geçmesini bekleyen var mıydı memlekette böyle bir aklı evvel? Yok. Böyle bir şey yoktu ilk turda alacağız diye.
Yani ütopik.
Yoktu öyle bir şey. Hayır canım öyle yani normal. Normal aklı başında.
Ben bazen görüyordum İnce %50 ilk turda bitirir falan diyen.
Troll şeylerini saymıyorum ben ama. Kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Ne bekleniyordu? İlk turda herkes alabileceği en iyi oyu. Parti oylarını konsolide edecek, alabileceği en iyi oyları alacak. Muharrem İnce ile ilgili en iyi öngörüler neydi? Ben mesela en astronomik, en bol keseden dağıtıp 35'i geçeni duymadım.
Aynen.
Yani Muharrem İnce 30'u geçtiğinde herkes başarı sayılacağını söylüyordu seçim öncesinden. Tabii. Muharrem İnce, İnce ilk tur için kendisinden beklenen başarı marjının içinde bir oy aldı. Yani 30'un üstünde 35'in altında.
Ama diğer muhalefet partileri.
Yani başarılı olamadı. Sayın Karamollaoğlu'yla Sayın Akşener kendilerinden beklenen performansı sergileyemedi. Onlar o çekimi oluşturamadı. Öyle olunca da ilk turda Muharrem İnce'nin stratejisinin yanlışlığı yüzünden değil. Sayın Akşener'le Sayın Karamollaoğlu'nun kendilerinden beklenen çekimi oluşturamaması yüzünden Sayın Erdoğan ilk turda işi bitirdi. Yoksa ilk tur stratejisi açısından Sayın İnce'nin stratejisi son derece doğru bir strateji. Sayın İnce açısından son derece doğru bir stratejiydi.
AK Parti kendi seçmenini bak CHP iktidara gelecek. Tekrar başörtüsü yasağı başlayacak. İmam Hatipler ortadan kalkacak.
Ya zaten
kalkacak.
Buna oynuyordu.
Bunu söyleyerek konsolide etmiş olmadı mı?
Hayır şöyle. Ya zaten buna oynuyordu. Zaten,
çıkmasa da diyecekti diyorsun
şöyle,
sen bunu.
Zaten bilerek o da sadece İnce'yi muhatap aldı. Evet. Bu iş CHP ile AK Parti arasında Sayın Erdoğan'la Sayın İnce arasında geçiyor
mücadelesi.
Görünsünler. Bir zihniyet, bir ideoloji, tarihsel arka planı olan bir hesaplaşma gibi gözüksün. Kimlik siyaseti çatışması dediğimiz şey ortaya çıksın. Seçmen ona göre o motivasyonla oy kullansın istedikleri bir şeydi zaten. Bundan kaçınmak için Muharrem İnce'nin yapacağı tek şey aday olmamaktı. Bundan kaçınmak için CHP'nin yapacağı tek şey hiç aday çıkarmamak. Sayın Akşener'in mesela ortak adayla etrafında birleşmekti. Yani
ya da Abdullah Gül formülüydü.
CHP kendisi, ya da Abdullah Gül formülüydü. Bunun alternatifi o. Sen eğer CHP olarak da bir aday, her parti kendi adayını çıkarsın diyorsan, CHP olarak sen de bir aday çıkarıyorsan,
kendi tabanını konsolide
edeceğin.
Bu adayın
yapabileceği en iyi şey kendi tabanını konsolide etmektir. Diğer adayların da iddiası varsa Sayın Akşener de çok iddialıydı. Bir şey söyleyeceğim. Çok iddialıydı. Muharrem İnce'nin 4'te 1'inden az oy aldı. 4'te 1'inden daha az oy aldı. Evet. Bu başarı değil. Ya bari yarısı kadar oy alsaydın O zaman kime ne diyorsan de. Zaten yarısı kadar oy alsaydın bu maç ikinci tura kalırdı. Birinci turda bitmezdi.
Bu eleştirileri yapanlar ikinci turda da aynı şey olacak. Arkadaşlar. Yani CHP'nin adayıyla AK Parti karşı karşıya gelecek.
O zaman,
yani.
O zaman Muharrem İnce'nin yapacağı şey ikinci turda baş başa kaldığında bunun CHP AK Parti maçı gibi geçmesinin önüne geçmekti. O zaman
ittifaktan bir takım destekler alacaktı. Belki oraya yönetici atacağını duyuracaktı.
Ve şey yapacaktı. Bunu mümkün mertebe Erdoğan'ın şahsı ve AK Parti ile CHP zıtlaşması, inatlaşması olmaktan çıkaracak bir strateji izleyecek. Tamam, o ikinci turun işi. Önce diğer aktörler de, yani diğer adaylar da ve diğer partiler de bu işin ikinci tura kalması için üstüne düşeni yapacaktı ki bu yapsın. Yoksa Muharrem İnce'nin aldığı...
Ama bu siyaset Akif, herkes topu başkasına atıyor. Ben ya başarısız diyen var mı?
Hayır yok, şunun için söylüyorum. Yani seçimi böyle, siyaseti böyle okuyup analiz ediyorsa eğer muhalefet...
Durum tehlikeli diyorsun.
Ooo yandı gülüm keten elba. Daha güle oynaya AK Parti ve Sayın Erdoğan ne seçimler alır güle oynaya.
Şimdi kafam karışık dedim ya, onu bir iki cümle söyleyeyim. Başladığım iş şu iş olduğu için. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun insan olarak herkes iyi bir insan olduğunu, siyasetçi olarak bir oyun kurduğunu, orada da başarılı olduğunu... İYİ Parti'yi seçime soktuğunu, Saadet Partisi'nin ittifak aldığını, HDP'ye destek anlamında da yumuşak davrandığını söylüyor. Bunun bir başarı olduğunu ben de kabul ediyorum.
Hatta Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması bile sağladı. Yani.
Ama hep sonuca bakmaktan yanayım. Sonuç itibariyle 9. seçim değil mi bu?
Evet.
9. seçimde kaybedilmiş.
Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak. Bu şartlar altında ben orada bir değişim olması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bir vatandaş olarak, izleyen olarak... Ama diğer taraftan bakıyorum, Muharrem İnce iyi başladığı bir süreçte, yarattığı bir rüzgar varken daha sağduyulu ve biraz daha sabırlı davranmalıydı diye bakıyorum. Serin kanlı. O, onun yarattığı bir antipati var bende de şimdi. Yani bir izleyici olarak söylüyorum. Evet. Bir tarafta Muharrem İnce'nin yarattığı bir antipati, ortaya koyduğu bir samimiyetsizlik. Çünkü vefa dedi, karşı çıkmayacağım, kurultay toplamayacağım. Ama aynı zamanda o kurultay toplansın diye elinden gelen her şeyi yapıyor şu anda.
Yapacak da.
Aday olacağına ilişkin de her şeyi yapıyor. Burada bir samimiyetsiz yaklaşım var.
Bugün CHP'li bir belediye başkanı bana şunu dedi. CHP'nin değişime ihtiyacı var ama bu şekilde değişime ihtiyacı var.
Şimdi ona gelecektim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı açıklamayı yapıyor. Bir değişime ihtiyaç var diyor. Ama Muharrem İnce'den bahsetmiyor. Değil mi?
Öyle ama orada kastedilen o. Ya diyor ki genel başkanımız partiyi kurultaya götürsün
başka
diyor.
Başka bir şey de olamaz mı canım kurultay olduğu
hayır,
zaman?
Hayır. O biliniyor, anlaşılıyor. Çünkü İzmir'den benim öğrendiğim şu.
İl başkanı da itiraz
ediyor. Aziz Kocaoğlu bir daha aday olmayacak. Yani.
Kendisi genel başkan adayı olur belki.
Hayır. İzmir'deki durum başka. İzmir'de CHP çevrelerinden benim öğrendiğim Aziz Kocaoğlu'yla Tuncay Özkan arasında gerilim var.
Allah Allah.
Tabii. Son kongrede mevcut... İl başkanlığı seçimiyle ilgili meselede Tuncay Özkan ve Aziz Kocaoğlu karşı karşıya gelmişlerdi. Orada İzmir'deki siyasete kim karar verecek? Çünkü yani 30 tane belediye var ya.
Evet, az da değil.
Aziz Kocaoğlu'nun yerine kim geçecek? Ve 30 kişiyi kim belirleyecek? Şimdi orada bazı belediye başkanları var ki Aziz Kocaoğlu taraftarı diye biliniyor ya da Aziz'in yani, adamı diye biliniyor.
Yani başarısızlığın bile paylaşılmak gibi bir derdi var. Abi, doğru. Dağıtacak ama
İzmir'de başarısız...
30 tane belediye başkanını kim dağıtacak? Garanti... CHP genel başkanlığı böyle görülüyor değil evet. mi? 30 tane ama belediye başkanlığını kim dağıtacak? İzmir...
Muharrem İnce niye şu anda genel başkan olmak istiyor?
Evet, o da etkili.
Yani şimdi, belediye başkanları ben belediye başkanları olmak istiyorum.
Belediye başkanları şu an delegeleri toplamış, ne yapalım diye düşünüyorlar.
Bir de garantisi var değil mi? Kadıköy var, Beşiktaş var, İzmir Büyükşehir var.
Yanlış tarafı tutmak var.
Yanlış tarafı tutmak
var. Tarihte yanlış tarafı tutmak var. O kaybedince sen de kaybedilmiş sayılıyorsun. Belediye başkanı olamamak da var. Bir de ucu ucuna alınan yerler var. Kartal gibi. Beylikdüzü gibi. Buralarda da ya da AKP'nin ayarttırdığı Büyükçekmece gibi, Avcılar gibi. Buralarda da ya bu parti meselesinden koldu kaybetmek var. Şimdi dolayısıyla Aziz Kocaoğlu benim anladığım kadarıyla aday olmayacak. Ama İzmir'in hegemonya savaşı var. Tuncay Özkan, Erdal Aksünger, Aziz Kocaoğlu ve diğerleri. Ve o bugüne kadar Kılıçdaroğlu taraftarı diye biliniyordu. Şimdi artık
ben orada değilim diyor.
Ve partiyi kurultaya taşıyalım diyor. Ama il başkanı ve benim gördüğüm çoğu ilçenin başkanı.
İzmir.
İzmir'de şeye destek veriyor. Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Şimdi
toplanabilir mi? Toplayabilir mi imza sence?
Şimdi hesap şöyle. 1230 tane delege var. 600. Bir kere 630 toplaması lazım.
Evet.
630 toplaması lazım. Unutmayalım. Bir önceki genel kurulda şurada 6-7 ay geçti.
480 mi almıştı?
Hayır. Önce aday olmak için gerekli bir
imzayı toplamak,
imzayı toplaması lazım. Evet. İkincisi aday yani o tartışmalı oldu ama topladı 486. CHP'de şu dönüyor. Muharrem İnce'nin imzayı toplaması zor. Toplarsa gelir.
Toplarsa zaten gelir. 650 tamam. imzayı toplayan.
Toplaması zor. %7'yi topladıktan sonra. Ama toplarsa gelir. Şimdi böyle deniyor.
Matematik
şimdi şöyle. Bu birinci hani bir önceki kurultay için denilen yaklaşımdı. Neden zor? Önce şunu
matematik
söyleyeyim.
Matematik deyince aklıma geldi. İşte ismini unuttum.
Aklın nerelere gidiyor senin ya?
Şey AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı. Aklıma geldi de matematik deyince.
Neden zor? Bir kere 147 tane milletvekili var. Bunun %30'u genel merkez tarafından atandığı için doğal delege ve onlar Kılıçdaroğlu'na destek verir diye tahmin ediliyor. Belediye başkanları ve delegasyon da Kılıçdaroğlu'na destek verir diye düşünülüyor. Üstelik partide eğer bu tartışma bir zelzeleye dönüşürse parti iki büyük gruba ayrılabilir ve bu seçimlerde Muharrem İnce'nin istediği sonucu vermeyebilir. Yani. Bir de şu an Muharrem İnce'nin etrafı kalabalık görünüyor. Ama kalabalığı oluşturanların büyük bir kısmı milletvekili olamayanlar.
Evet. O da
bugün mesela baktım fotoğrafta kim vardı? Gülay Yedekçi vardı. İstanbul 3. Bölge Milletvekili. Gülay milletvekili olsaydı bilmiyorum o fotoğrafta olur muydu? Ya da selfie çekip atan kimdi? Mustafa Balbay'dı. Mustafa Balbay bu seçimlerde tekrar İzmir milletvekili olsaydı bilmem ki o fotoğrafta yer almaydı. Milletvekili halen olup yanında yer alan Tanju Özcan. O zaten hep
yanında.
Hep Muharremciydi. Yani hiçbir zaman doğrultusunu şaşmadı. Hep oldu, hep yanındaydı. Yani yanında oturuyordu. Her zaman yanında olacak. O nedenle bir de şöyle bir şey var. Bugün bir belediye başkanı bana söyledi. Ya Muharrem İnce'yi istiyoruz ama o gelirse o da geçmişte hesaplaşma dönemi başlatabilir partide. Bu da partide tedirginlik yaratabilir.
Bu da ne kadar konuşuyordun değil mi? Geçmişle hesaplaşma. Yani devri sabık
evet,
Türkiye
evet.
için konuşulurken şimdi parti için konuşuluyor. İyi Parti'nin ittifak bitti açıklamasını bugün. İki gün önce Meral Akşener başkan yardımcısı olacak söylentileri. Bunun üzerine yapılan açıklamalar.
Saadet Partisi de ittifak bitti diyor.
Saadet Partisi de ittifak bitti diyor. Üzerine biz yapıcı muhalefet yapacağız cümlesi. Bazı milletvekillerinin biz destek veririz devlet işleriyle ilgili olarak AK Parti'ye MHP'ye ihtiyaç olmayabilir değerlendirmesi sonuçta 5 milletvekili ihtiyacı var AK Parti'nin. Neye yoralım bunu?
Vallahi rasyonel akıllı siyasete yoralım. Bir kere zaten seçim ittifakıydı millet ittifakı dediğimiz şey. İttifak şu an geçerli değil demeleri yani şu an ortada bir seçim yokken biz illa muhalefetle blok hareket edeceğiz kendimizi CHP ile zincirledik. İşte şeye ve bağımsız hareket edemeyiz.
Yani genel seçime diye. İttifak olacaksa tekrar konuşulur demeye mi geliyor bu?
Tabii. Yani şu an biz mecliste ittifak gereği CHP ile zincirli değiliz birbirimize birlikte hareket edeceğiz diye bir şey yok demektir. Şu an ittifak geçerli değil demek. Yani kendini bir parti olarak ayrı konumlandırıyor, bağımsız konumlandırıyor. Yarın ittifak sistemiyle bir seçime daha girilecek olursa o zaman İyi Parti herhangi bir ittifaka girme gereği duymadan gidecek demektir. Çünkü zaten baraj sınırını da biliyorsun yani o riski bugünün şartlarında alacağını düşünmüyorum ama gidişat başka bir şey gösterir. Büyük bir rüzgar estirir İyi Parti.
Ben bugün Aytun Çıra'ya sordum dedim ki mesela yerel seçimlerde ittifak önerisi gelirse önünüze onu da mı kapalısınız? Hayır dedi onu. O zaman tekrar konuşuyoruz.
Ya tabii ki seçim şartlarında iş değişir yani.
Düşünüyorum. Yani bu Meral Akşener'in başkan yardımcılığı, MHP'nin devreden çıkması.
Hiç zannetmiyorum.
İyi Parti'nin mecliste MHP'nin yerini almak istemesi gibi bir durum olabilir mi acaba? Siyasette çünkü her şey oluyor Akif.
İyi Parti tabii ki bunu ister. Yani İyi Parti.
İyi Parti bundan sonra CHP'li yayına görüntü vermeyebilir.
İktidarı mecliste muhalefet tarzı olarak zaten vermez. İyi Parti kendi ayrı çünkü kitlesi ayrı, beklentileri ayrı seçmeninle evet. Onun için ayrı partiler var. Başka farklı talepleri siyasette temsil etmek için meclisteler zaten. Dolayısıyla şeyle yeri geldiğinde blok da hareket eder. Yani CHP ile birlikte de hareket et diyor olur ama ayrıştığı da olur. İktidara ben bunun başkan yardımcılığı gibi bir görev beklentisiyle yapıldığını düşünmüyorum. Ya da kabinede kendilerinden birilerinin yer alması hesabıyla yapıldığını düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var. İktidar kendisini MHP'ye mahkum hissetmesin. Ondan sonra işte biz de buradayız. İşte memleketin halinde gördüğümüz işlerde destek veririz diyerek kendilerini yeniden konumlandırıyorlar. Kendileri açısından yanlış bir siyaset olduğunu
mantıksız
söyleyemem.
Mantıksız da değil.
yanlış bir siyaset olduğunu söyleyemem. Hatta CHP bunu yapsa CHP açısından bile doğru siyaset olur. Yani ben kardeşim ölümüne ne yaparsa yapsın her şeyine yanlış diyerek AK Parti'nin karşısında değilim. Mecliste doğru düzenlemeler getirirlerse destek veririm. Yanlış bulduklarıma da karşı şimdi çıkarım.
Normali bu tabii de Engin Altay'ın sanıyorum değil mi bir açıklaması vardı. Biz muhalefetiz ne getirirse karşı çıkarız diye o böyle bir slogan haline getirildi. Bütün iktidara yakın gazetelerde, televizyonlarda yayınlandı. O doğru bir yaklaşım olmadığını söylüyor.
O doğru bir yaklaşım değil. Aynı zamanda seçim ittifaklarının mecliste kemikleşmesi de doğru bir şey olmaz. Yani o zaman seçimden birinci çıkan, en çok oyu alan ama yeterli çoğunluğu sağlayamayan ve cumhurbaşkanı çıkaran, dolayısıyla yürütmeyi elinde bulunduran parti o zaman mecliste 5 eksiği sebebiyle başka bir siyasi partinin çizgisine ve doğrultusuna girmek zorunda kalır. Yani oysa sandıkta tecelli eden çoğunluk iradesi bunu demiyor bize. Yani orada çünkü o zaman çoğunluk oyu MHP'ye verilirdi. Ya çoğunluk iradesi öyle tecelli etmedi. Dolayısıyla %5 işte 5 sandalye eksiği var diye MHP çoğunluk oyunu almış durumuna geçer öbür sistemde. MHP'nin bu durumdan yararlanması da MHP açısından akıllı bir siyaset. Yani bundan dolayı MHP'yi suçlayamayız. MHP niye bu durumdan yararlanmaya çalışıyor diye. Tabii ki yararlanmaya çalışacak. Siyaset yapıyor. Kim istemez? Yani %10, 11, 12 oyla iktidarı yönetme imkanına kavuşmayı kim istemez? Hem de bir de sorumluluk doğrudan senin üstünde değil. Yani millet nezdinde iktidar sorumluluğu senin üstünde değil. Ama sen yetki güzel kullanıyorsun. Ama güzel sen yetki kullanıyorsun.
Güzel bir pozisyon.
İktidar politikalarını belirleme gücünü elinde bulunduruyorsun. Bunu MHP'nin bunu istemesi ne kadar doğal, akıllıca, siyaseten zekice bir strateji ise İYİ Parti'nin ve CHP'nin AK Parti'nin elini rahatlatması, orada bir başka türlü işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına alan ve olana kaçmaları da o kadar muhalefet açısından akıllıca olur.
Rakibi İYİ Parti'nin yani
tabii ki.
Ona göre de
MHP'nin güçlenmesini değil tabii. Dolayısıyla bu bence tamamen meclis siyasetine dönük çıkışlar bunlar. Ben İYİ Parti'nin o yöndeki çıkışlarını meclis siyasetine ve dengelerine yönelik bir çıkış olarak ve kendi tabanlarına, kitlelerine verdikleri fotoğraf açısından anlamlı olduğu kanaatindeyim.
Ama burada bir başlarken genel başkanlar bir araya geldi, genel başkan yardımcıları konuştu, işte birbirleriyle iyi bir iletişim kurdular. İşte CHP 15 milletvekilini verdi, çok ciddi bir risk aldı, bunun için çok da eleştirildi. Biterken de böyle bir tabloya ihtiyaç yok muydu ya? Ben orada bir eksiklik var gibi hissediyorum. Parti sözcüsü çıkıyor, bu mesele bitmiştir diyor. Ya genel başkan bile değil.
Toplanıp bitirmeleri.
Parti sözcüsü de eski CHP milletvekili.
O da eski CHP. Ya burada sanki bir eksiklik var gibi geliyor bana tabloda, işlemde.
Bir araya gelip bir şey yapmaları
gerekiyor. Mesela bir araya gelip bir seçim değerlendirmesinden sonra ittifak buradan, bundan sonra herkes kendi yoluna mı demek lazımdı acaba?
Şöyle bir şey söyleyeyim. Seçim öncesinde çok büyük laflar edildi. Çok büyük iddialar kondu. Bu iddiaların altı doldurulamayınca, bu büyük lafların gereği yerine getirilmeyince dolayısıyla biraz şimdi onun hesaplaşmasından kaçınma da var. Mesela ortak aday arayışı vardı CHP'de. Yani bir ortak adayla çıkalım diye. Bu iş, hayır bu iş ikinci tura kalır ve işte alırız diye iddia koydu Sayın Akşener. Şimdi o bir daha bir araya gelmek çok kolay olmaz yani yüz yüze bakmak. Anlatabiliyor muyum? Yani,
onu, yani o gündeme gelir mi diyorsun?
Çünkü hayır olur. Gündeme gelmese bile haklı çıkmak, haksız çıkmak gibi ya büyük iddia koyup da şimdi büyük iddia konmamış olsa hayır öyle değil böyle hani falan büyük iddia konmamış olsa bilmem ne daha rahat olur. Seçimin üstünden günler geçtikten sonra ancak kamuoyu önüne çıkabilmenin ardındaki psikoloji de bence o. Yani niye? Çünkü çok büyük iddialarla yola çıkıyorsunuz. Ha öyle değil.
Önce
işte
bir hazmedeyim, ondan sonra bir izah etme tarzı belirleyeyim.
Bir de millette bir yatışsın millet falan. Bilir. Yoksa çünkü büyük iddialar konunca o başka bir psikolojiye
ama
girmiş oluyorsunuz.
Ama iddia koymadan da seçime girilmez yani. O da başka bir durum.
Ha şu.
Doğu Perinçek bile kazanacağım dedi yani.
Yok yok. İddia koymadan seçime girilmez. Birden farklı strateji önerilerini reddediyorsunuz kendi stratejinizin kazandıracağı iddiasıyla.
Evet doğru. Orada tamam İYİ Parti'nin ayrı bir yeri.
Ben onu
var.
Söylüyorum. İYİ Parti kendi stratejisini diretti ve diğer ittifak ortaklarına dayattı kendi stratejisini.
Doğru.
Ya, kastettiğim şey bu benim. Yoksa tabii ki herkes iddiayla girer, alırsın almazsın o oyu yani. Ama kendi stratejisini dayattı ve direttiği strateji haklı çıkmadı seçim sonucunda. Evet. Yani en azından test edildi, haklı çıkmadı. Belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin dayatmak istediği strateji haklı denenseydi belki o da haklı çıkmayacaktı. O ayrı.
O zaman da ama bu denendi. Pozisyonunda Kılıçdaroğlu tabii olacaktı.
Ama bu strateji test edilmiş oldu. Denendi ve doğru çıkmadı.
Diğerini hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
Onu bir şimdilik bilemeyeceğiz.
Öyle ama. De bir durum var. Tabii. Mecliste nasıl bir tablo İsmail? İYİ Parti'nin ittifak bitti. Saadet Partisi'nin ittifak bitti. Açıklamalarıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi zaten kendi içinde.
Cumhuriyet Halk Partisi daha bundan sonra seçim belini doğrultamaz bir süre. Yani bu
tartışmalar.
Ama öyle bu tartışmalarla gider Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya kadar. Yarın MYK toplantısında göreceğiz çıkışında. Benim kanaatim Kılıçdaroğlu kuvvetle muhtemel olacak. Sert bir açıklamayla partimizin önünde
kızgın olduğu belli yoktur. Gazetecilerle çok konuşmalarına. Belli.
Partimizin önünde kurultay gündemi yoktur.
Gücü olan toplasın.
İmzayı toplayan gelsin, buyursun gelsin diyecektir. O nedenle bundan sonra bence Muharrem İnce'nin Anadolu turu da zayıflayabilir. Çünkü artık partinin Cumhurbaşkanı İnce değil, partinin genel başkan adayı İnce gezmeye başlar. Her gittiği yerde konu konuşulacak.
Bir de 5 yıl sonra adayım diyor. O da iddialı bir şey değil mi ya? Belki 5 yıl sonra.
Çok acı. 5 yıl kim öyle kim kala. Ama burada yani o iş gözden geçirilir.
Topladığı oyun üstüne oturmaya çalışıyor şu an. O oyun üstüne oturmaya çalışıyor.
Bir diğeri de şu. İmza toplamaya başlayacaklar. Cuma günden sonra deklar edecekler. Bence artık açıktan imza toplanır. Dolayısıyla CHP belini doğrultamaz. Ama bu arada yerel seçimler erken alınırsa. Ekim, Kasım. CHP giderse kurultaya zaten Eylül'de gider. CHP'nin kuruluş yıl dönümü. Kasım'da olacaksa adayı ne ara belirleyecek? Belediye meclis üyesi kim olacak? Çünkü adaydan çok belediye meclis üyesi de önemli.
Tabii.
Yani bu hesaplar karışacak. Belediye başkanı kime bakacak? Delege kime bakacak?
Ama Kasım'da bu sefer onay vermez CHP. Anayasa değişikliği olmaz.
Şimdi İYİ Parti verirse ne olacak?
İYİ Parti yetiyor
HDP
mu?
HDP verirse ne olacak? 400 gerekiyor.
HDP de İYİ Parti'nin birlikte vermesi.
HDP imzandan minnet. HDP kayyumdan geri alacak belediyeleri.
O isteyebilir.
Ne istemesin? HDP yetiyor zaten 67.
67 evet yetiyor.
Tabi canına minnet. Kayyumdan geri alacak belediyeleri erkenden yani.
HDP, AK Parti ve MHP birlikte anayasa değiştirilmesi de enteresan olmaz
o
mı?
O fotoğrafı işte diğer ikisi vermek ister mi? Yani onda HDP desteğiyle bir şey yapmış
biraz
olmak yani
ister mi? Biraz CHP istemezse
CHP
zor olur.
CHP de ama CHP de yerel seçim hazırım dedi.
Hazırım dedi de şimdi kurultay devreye girerse
hani
o işe
başka bir şey hazırım dedi yani. Yani imzanı topla gel. Toplayabiliyorsan.
Temel Karamollaoğlu da kızdı. Şimdi, bu ne delikanlılık kardeşim?
Şimdi,
akıl var,
Yavuz
mantık
abi,
var.
Tamam
niye böyle
da,
bir şey
Muharrem İnce bu imzayı toplarmış gibi konuşuyorsun.
Toplayabilir.
Genel merkez de toplamaması için her önlem alacak.
Tabii.
Yani artık
toplayabilirse
o,
diye konuşuyoruz.
Her önlemi alacak. 15 günde süresi var bunun. Öyle sınırsız bir süresi yok. İlk imzadan sonraki 15 gün kadar toplaman lazım. Bence zorlanacaklar. Öyle kolay değil. Belediye başkanının hepsine haber gidecek yani.
Yok
seçim
yok bundan
geliyor.
Sonra kolay değil tabii.
Evet. Şimdi bu var. Ama bu da neyi etkileyecek? Şimdi kayda geçsin diye de söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nı yerel seçimlerde korumazsa özellikle ve bilhassa İYİ Parti ile ittifakını korumazsa buna karşılık AKP ve MHP koalisyonu var eden bir iklimde seçimlere giderlerse CHP bugün elinde tuttuğu kritik yerleri kaybedebilir.
Onlar zaten
almayı hedeflediği
görünüyor.
Yerleri de alamayabilir. Yani Hatay'ı kaybedebilir.
Ama İYİ Parti de çok ciddi bir varlık gösteremeyebilir eğer bu ittifaka girmezse. CHP'de
ben yerel
ama
yerel,
bazı yerlerde kritik oyu var Fethiye, Antalya'da falan.
Ben yerel seçimlerde ittifakın bütün partiler açısından çok zorlayıcı riskler barındırdığını düşünüyorum. Hı-hı. Yani millet,
kolay değil değil mi bu?
Hiç
genel
kolay
seçim.
Değil. Genel seçim gibi
çok
değil
bu. Çok karışık bir hesap bu.
Çünkü bu genel seçimde bir de yani Sayın
şimdi
Erdoğan'ın...
Şimdi CHP açısından özür dilerim abi. Kolay olan yerler var. Mesela hiçbir yerde İYİ Parti birinci parti değil. Hiçbir yerde aslında ikinci parti de değil.
Evet.
Hep üçüncü parti. CHP hep bir ikinci ya da birinci İYİ Parti'nin üçüncü olduğu yerlerde. CHP bunun üzerine şunu diyebilir İYİ Parti'ye. Yani başkan yardımcılığı. Ya da efendime söyleyeyim, elimizi vereyim, bu işi bağlayalım. AKP ile MHP'nin işi zor. Çünkü MHP'nin elinde kritik yerler var. Adana var, Mersin var. Buraları da AKP kolay kolay bırakmaz diye düşünüyorum.
Sadece o değil, hiçbir yerde mesela bir parti belediye başkan yardımcılığı için kendi kitlesini başka bir partinin oyunda eritmek istemez.
Hı hı,
yani
evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani o yerel seçim dinamikleri itibariyle genel seçimden farklı. Sayın Erdoğan'ın adaylığı etrafında birleştiği halde MHP, AK Parti kendi tabanlarına göz dikilmesin, işte oy kayması olmasın vesaire falan diye
titiz davrandılar.
Bayağı sert çıkışlar yaptı Sayın Bahçeli yani. Dolayısıyla bu kolay bir iş değil. Öyle şey başkan yardımcılığı için falan şey tabanını erimesine izin vermesin. Yani oraya eklemlenmesine çok izin veremezsin. Zor bir iş. Ben yerel seçimde ittifakı çok şey görüyorum. Ancak çok zorlayıcı şartlarda gidilebilecek bir, yani mecburi şartlarda gidilebilecek
ama
bir şey olarak görüyorum.
Ama açık kaybedeceği belliyken de o ittifakı kovalamaz mı? Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti. Çünkü o ittifak olmadığı zaman AK Parti'nin kazanması hemen hemen kesin gibi 24 Haziran seçimleri ortada.
Yani şöyle belli yerlerde bu genel olmaz.
Genel olmaz
bu
belli, tabii.
Bu nasıl olur biliyor musun?
İl bazında,
bu,
bölge bazında.
Belli iller, evet. Büyük iller. Mesela İstanbul'u Ankara'ya almak için strateji yaparsın muhalefetsen.
Tabii.
Tamam mı? Şeysen, iktidar blokuysan da gene İstanbul'u Ankara'yı vermemek için strateji yaparsın.
Tabii.
Yani
tabii.
AK Parti ancak İstanbul'u Ankara'yı riskte görürse, AK Parti de istemez ittifakta seçime girmeyi.
O da istemez. Tabii.
Ancak.
Ya anama iktidar partisi niye istesin bunu ya?
Tabii ancak İstanbul'u Ankara'yı riskte görürse ittifakta girer vermemek için. Ancak İstanbul'u Ankara'ya alamayacağını ve çok almak ister de alamayacağını düşünürse CHP ve İyi Parti yan yana gelir. Yani evet, diğerleri. Evet, evet. Bu Türkiye genelinde bütün belediyeler için olmaz. Benim öngörümü söylüyorum. Böyle bir şeyi büyük şehirler için, İstanbul, Ankara, Bursa, işte Kayseri falan gibi bir takım büyük şehirler için olası görmekle birlikte Türkiye geneli yerel seçimlerin tamamı için pek mümkün görmüyorum.
Ankara'da eski Beypazarı Belediye Başkanı girdiğinde MHP'de, MHP'li seçmen de ona oy verdiği için böyle bir kafa kafaya bir sonuçtu değil mi?
%3'e düşmüştü. %2,5-3'e düşmüştü MHP'nin.
3'e düşmüştü. Yani orada bir stratejik birleşme
tabii
söz konusuydu.
Şimdi ama MHP'nin adayı var. MHP'nin oyu %15'lere geri döndü. %20'lere geri döndü. İYİ Parti'nin adayı mı olacak? CHP'nin adayı mı belli değil. Beypazarı Belediye Başkanı'nın. Evet. Orası karışık. Eğer o İYİ Parti'nin adayı olursa CHP...
Mesela Ankara bazında baktığında karışık. CHP, bir önceki seçimde
şimdi,
çok kıl payı
kaçırdı. O İYİ Parti'nin adayı
şey
olursa, MHP güçlü bir aday gösterirse, AKP güçlü bir aday gösterirse aradan CHP çıkabilir.
Ankara'da daha önce MHP ile CHP ortak aday görüşmesi
yok.
Şey, ortak aday çıkartmadılar mıydı? Ama zımni anlaşma stratejik oy vardı.
Ya onu şunu söylüyorum ha. Ya böyle bir şey tartışılmıştı, gündeme gelmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
İşte MHP Belediye Başkanı eski MHP'li oradan
Mansur
Yavaş.
Mansur Yavaş üzerinde böyle bir şey, bir girişim en azından olmuştu. Yani böyle sonuç alınmadı.
Girişim olmak, ya girişim dediğin aday oldu zaten. Kazanamadı.
İttifak diyorum, ortak aday.
Ha, öyle ortak şey olmadı. Aday. MHP aday gösterdi.
MHP aday gösterdi. Onun için diyorum girişim safhasında kaldı ama Mansur Yavaş ismi biraz da ortak aday çabasıydı.
Tabii. MHP'nin gösterdiği Ankara aday da şey, Adana Milletvekili şimdi Mevlüt Bey miydi?
Hatırlayamadım ama zaten tabii. MHP tabanını kapsayacak bir aday bulduk Mansur Yavaş
tabii,
diyerek
ortak,
yine stratejik bir hareketti.
Oradan da tabii stratejik bir hareketti. Biraz ortak aday mantığıyla bulunmuş bir isim.
Bir de Melih Gökçek de orada. Mesela genel seçimlerde veya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan karşıtı bir blok oluşmuşken orada da bir Melih Gökçek karşıtı blok oluşmuştu. Doğru. Melih Gökçek'in sesini duyuyor muyuz ya? Son zamanlarda az.
Yok.
Sonra. Bugün Sayın Bahçeli'yi ziyaret etti, seçim başarı zaferinden dolayı kutladı. Ve şey
televizyonda belki çıkıyor bazen yine kartonlarla falan.
Ben izlemiyorum,
açıklamalar
görmedim.
Yapıyor. Yine Muharrem İnce'ye falan sataşıyor ama pek karşılık bulamıyor herhalde. Ne oldu sence siyasi hayatı? Melih Gökçek burada durdu artık öyle
artık mi? Orada herhalde yani her şeyin, her kemalin bir zevali var der eskiler. Yani her yükselişin bir, her çıkışın bir inişi var. Hiçbir uçak hani havada kalmaz falan gibi ilan ya ederler ya. Yani mutlaka bir gün bir şey söyleyeceğim. Zaten fani bir dünyada, ya dünya bize kalsa bile dünya kalmayacak. Fani bir fani bir dünyada fani bir hayat yaşıyoruz. Bizler etten kemikten fanileriz. Bir gün tabii ki son bulacak ya. Yani öyle kazık çakmış
ya,
gibi.
Çok acayip mesajları da görüyorum.
İnsan çok çok yanılan bir mahluk ya. Çok
bu İspanyolların bir dizisi vardı. Onun Türkiye'ye karşı bir komplo olduğunu falan da söylemişti. Ömer Turan'la birlikte.
Evet, evet, evet,
aynı
doğru
şeyleri söylemişti.
O şey kimindi? bulut şey bulut yağdırıyor dış düşmanlar o, dış o düşmanlar üst akıl bulut yağdırıyor diyen kimdi ya güneş... şey yağmur yağdırıyor buraya suni bulut oluşturuyor yağmur kimi? Yağdırıyor diye.
Güneş gazetesinin yazarı
ya, çok
o.
Acayip ya
bize canlı yayına katıldı
kim adı
bunu ismini unuttum
hadi ya
tabii burada ya anlattı
bu şey mi o eski,
hiç kaçırmıyorsun bunları yalnız ya
eski aydınlıkçı
evet eski.
O şimdi muhalif olmuş biliyor musun
Allah Allah
AKP kaçtı.
Ciddi misin?
Ve çok makul şeyler yazıyor. Demek ki güneşte böyle oluyor adam.
Yalan ya. Ama yok yeni oldu bu canım.
Yeni ya.
Bu seçimden önce oldu.
Ben senin dediğini hatırlıyorum ya. Aydınlıkçı yurt dışındaydı. Sonradan geldi.
Ya onu ya, bilmiyorum
bir
ama.
Bir uzman. Şimdi adını hatırlamadım evet. Ben de. Ya, ayıp olmasın
arkadaşlar.
Yani. Ayıp olmasın. Adını hatırlamadığımız için adını anmadan şey yapıyoruz. Yani birden gelmedi.
Yağmur yağması normal değil demişti. Belli bir metrelik bölgede yağmur mu yağar kardeşim?
Tabii tabii.
İstanbul'da bu... Fırtınalar falan tabii. Normal mi demişti?
Bu yağdırılıyor. Operasyon, yağmur operasyonu
ya
yani.
Ya bizde bunu şunu söyledi bak. Yani şaka değil bu. Şeyin Rusya'nın elinde, Amerika'nın elinde bu kuvvet var. Bu teknoloji var.
Var.
Amerika'da bu şeyler, fırtınalar niye oluyor zannediyorsunuz?
Hatta uyardı bu. Şimdi seçimden önce bunlar aynen.
Evet.
Seçimden önce bunlar İstanbul'a bir saat... Böyle gök boşalırcasına yağmur ya, yağdırıp
ne olacak, düşünün
soracak
dedi.
Düşünün diye yani bir komplo teorisi olarak adam bunu dış komplo dedi yani yağmur saldırısı falan.
Yağmur saldırısı evet.
Şimdi,
dedi
yani. Şöyle bakıyor şimdi ne olsa dış saldırı ekonomi saldırı altında o saldırı altında ne olsa saldırı meteoroloji niye bir saldırı niye konusu olmasın niye saldırı konusu olmasın.
Diyor yani ben de tabii. Diyorum ki o zaman niye savaşıyor insanlar nükleer bilmem ne uğraşmaya gerek yok. Dümdüz
gönder
et yani.
Fırtınayı,
gönder dümdüz et. Kasırga. Yapıyorlar ya diyor. Kasırga için söylüyor.
Ya
yapıyorlar ya diyor Amerika'ya.
Amerika oldu olanı kum fırtınası olur, kasırga olur. Onun da hava sistemleriyle bir alakası var biliyorsun. Basınç vesaire yani. Falan. Fakat bu ne okumuş bilmiyorum. Uzman doktor falan.
Adana'ya yani. Diyor bir metreye yağmur yağdı. Olabilir mi böyle bir şey diyor. Allah'ım yarabbim gerçekten çok.
Senin çocukluğunda mesela bir seyahatteyken ya da mesela arabayla Ankara'dan İstanbul'a gidiyorsun. Yolun bir yerinde yağmur yok başlıyor. Yolun
Ömer
bir
Özkaya.
Yerinde yağmur var.
Ömer Özkaya evet.
Yolun bir yerinde yağmur değildi. Yağmur var öbüründe bitiyor. Hiç rast geldin mi?
Tabii canım. Yani, kaç kere evde yani.
İşte onu sen bilmiyorsun mesela. O kastı yağmur olsa her yerde olur. Mesela Türkiye'ye
o
yağmur,
zaman bir saldırıydı değil mi bu?
İstanbul'a yağmur yağıyor Ankara'ya yağmıyor mesela tamam mı? Aynı gün. Ya da tabii ya da. Bilmem ne şimdi mesela yağmur yağacaksa hepimiz dünya değil miyiz? Yani buraya yağıyorsa Washington'a niye yağmıyor?
Bu da var.
Tokyo'ya niye yağmıyor? Şimdi bu... böyle baktığın zaman tamam mı? Bu tabii,
yani... Ama sen bu eğitimi de almam lazım senden. Bu eğitimi alırsam Güneş Gazetesi'nde yazar olabilirim.
Az ya kal, başaracaksın. Sen bakıyorum.
Biraz ben
ders alacağın hiçbir ama fırsatı kaçırmıyorsun.
Şeyim ne bu ya, konuda dirayetliyim yani.
Tabii tabii ha, bu konuda
ısrarlıyım.
Tabii bu konuda böyle parlak fikirler seni cezbediyor. Çok nerede görsen sürekli ışık görmüşsün gibi üstüne gidiyorsun. Teşbihte hata olmaz yani. Teşbihte hata olmaz. Teşbihte hata olmaz yok. O saray yönelik bir şey değil.
Farkındayım.
Öyle söyleyiverdim ama yani.
AK Parti İstanbul Milletvekili aslında
oraya gelmeden bir şey söyleyeyim mi? CHP'de
ya kurultay, yeter bir saat önce konuşuyoruz.
CHP'de kurultay olursa sadece benim kanaatim o ki sadece Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu olmaz. Yani bir başka eğilim daha doğabilir.
Evet.
Onlar da İrhancı Yener, Sezai Ekböke.
Partideki sol eğilim de bir faktör. Henüz iki tarafa da dair bir şey söylemediler.
Evet.
Yani
onlar sessizler. Seçimden
sessizler.
Beri.
Duruma bakıyorlar. Dolayısıyla bu seçim tabii şu an iki taraf güçlü görünüyor. İnce ve Kılıçdaroğlu güçlü görünüyor. İnce aldığı oydan Kılıçdaroğlu partideki delegasyonu tutması itibariyle güçlü görünüyor. Ama göz önünde bulundurması gereken bir diğer isim daha, bir diğer grup daha var. O da Gelecek Biz ya da Biz Gelecek denilen partinin sol kanadı.
Evet, matematiği söyleyebilirsiniz isterseniz düşüncelerinizi. Macron, Trump eğer matematiği dedelerimiz bulmasaydı ne halde olurdu?
Yani şimdi sıfır matematiğe bir katkı doğru. Bunun Roma rakamlarıyla bir alakası yok. Yani bu rakamlar olmasaydı Roma rakamlarıyla
alakası
olmasa şöyle şuraya geleceğim. Ben ondan çok değil şey, de sen bir bunu. Coğrafya mevzusuna taşımışsın bu işi. Ben ona takıldım yani.
Ha, yayında dinleyenler, yani hadi, dinlemeyenler belki şey yapabilir. Tabii. Eğer dünyada hakim olsaydık Ortadoğu olmayacaktı dedi.
Ya bu fikri Araplar çok benimseyebilir.
AK Parti İstanbul Milletvekili.
Bu fikri Araplar çok benimseyebilir. Zaten sıfırda Arapçadan gelen bir kelime. Türkçe değil.
Evet.
Arapça. O da zaten bulanlar bir şey değildi. Yani biz şey olarak, millet olarak değil, ümmet olarak bakarsan tabii onlar da ecdat oluyor. Yani sıfırı bulanlar, ama sıfır zaten bulanlar da mucitlerinden mülhem Arapça bir isimlendirme. Türkçe'ye de oradan geçti. Aynı şekilde Orta Doğu'da Arapçadan çeviri Şarkul Avsat diye gazete var. Arapların en büyük gazete, en mühim gazetelerinden bir tanesi. Arap dilinde çıkan. İngilizlerin işte Liberasyonu ya da Le Figaro'su, Fransızların şeylerin, Amerikalıların New York Times'ı, Washington Post'u, İngilizlerin işte Independent'ı, Times'ı falan neyse, Şarkul Avsat da öyle mühim Orta bir Doğu. Gazete. Tabii Orta Doğu, şark bildiğimiz yani. Şarkul Avsat Orta Doğu demek.
Yani... ya hayır, ben sordum kendisine. Biz bulunduğumuz yerden oraya Doğu diyoruz, buraya Batı diyoruz. Bir şey yani bu. Yön sonuçta. Hani o Doğu'nun azıcık altında olduğu için Orta Doğu diyoruz. Hani tam ortaya denk geldiği için falan. Ama biz orada olsaydık, hakim olsaydık oraya Orta Doğu denmezdi dedi.
Şimdi işte
merkez olacakmış orası.
Şimdi oraya hakim olan Araplar bunu bilmiyor. Hakim oldukları yere hala Şarkul Avsat diyorlar, Orta Doğu diyorlar. Bu isimde gazeteler çıkarıyorlar. Bence bu fikirleri Arapçaya çevirip onlara da belletmek lazım. Yani yanlış yaptıklarını onların da anlaması lazım. Yani niye bunun bulunduğun coğrafyaya niye Orta Doğu dersin ki? Değil mi? Yani o... Başkasına gereksiz nispetle söyleniyor. Şimdi mesela İngiliz'e, Fransız'a göre burası orta olabilir. Doğunun ortası olabilir. Ama sen doğunun ortasındaysan orası başka bir şey oluyor. Bu kişi
oldu değil mi?
Yeniden milletvekili seçildi. Evet.
Asıl yani üzücü olan bu, biliyor musun? Ben bazen çok üzülüyorum. Yani ben benimle aynı görüşü sahip olmasını kastetmem. Bana ters gelen şeyler de düşünebilir, konuşabilir. Bunlar değil tabii ki. Yani aynı görüş, aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama ben... Yani bir vatandaş olarak, gazeteci de geçtim çünkü konuşacak bir tarafı bile görmüyorum da, bir vatandaş olarak bu adama verilen paraya çok üzülüyorum ya. Çok vallahi çok çok ağrıma gidiyor yani. Bu ve bunun gibi adamlara verilen sağlık bütçesine, ne bileyim eğitim şeyine, eğitim istiyorum. Yani meclisin yani bunu ayırdığı maaşa. Çok üzülüyorum
ben,
ya.
Ben katılmıyorum sana. Şöyle katılmıyorum İsmail. Bu hiç renk kalmayacak siyasette. Biraz renk
abi
iyidir ya.
Abi ben biraz ama hayatımı başka şeyim. Türlü renklendiririm
bak,
ya.
Bu
ya
mevzular bunlara... İsmail bak, böyle gündemler çıkarmazsa bu arkadaş, biz de rızkımızı çıkarıyoruz. Bak program dolduruyoruz.
Üzerine konuşuyoruz.
Abi, üzerine konuşmayı kastediyorsunuz. Ya
bundan
ya,
daha riskli, daha riskli mevzuları konuşmak zorunda kalırız. Bunlar olmazsa elde İsmail yani o zaman yani.
Ama o zaman bunların sayısının için... yani arttırılmasına gerek yok. Yani sabit kalsa. Yok, her dönem vekil olduğuna göre. Abi,
ben mesela yani... Burhan Hoca'nın, Burhan evet. Kuzu'nun meclis dışı kalmasına ağıt yaktım. Bugün yazı yazdım. Ağıt yaktım yani.
Onun açıklaması bugün önemli. Beni koymayınca oylar azaldı diye.
İşte burada yaptı açıklamayı.
Bugün ağıt yaktım yani. Ben mesela Burhan Hoca'nın meclis içinde yer almadığı meclis bana göre nakıstır, eksiktir yani. Evet, ararım yokluğunu. Yani niye ararım? Çünkü yani olmasa ne yapacağız? Şimdi düşün, bir saati gene hamdolsun yani çok
CHP'yle
şükür.
CHP'yle kapattık.
CHP'yle açtık, CHP'yle kapattık falan. Yani Erkin Koray'ın Fesüphanallah'ını bulurlarsa onunla da müziği koydum. Tamam mı? Gene bak, ona buna değmeden, netameli mevzulara değmeden, evet, Zülfiyar'a evet. dokunmadan
CHP'yle tamamlayabildik. CHP'yle başladık, bitirdik.
Bu büyük imkan ya. Yani
bu büyük imkan. Evet. Yani öyle şimdi, büyük imkan bu ya, bu olmasa.
Bir... Ergenekon soruşturmasında ilk başlarda iki tane suikastçının yakalandığı kamuoyuna duyurmuştu spotlarla, büyük büyük. Bunlar Kuvayi Milliye Derneği mensubu iki tane suikastçıymış. Orhan Pamuk'u ve Fehmi Koru'yu ve Sabahat Tunceli öldüreceklermiş diye tutuklandılar. Biz de tabii harıl harıl ifade arıyoruz. Bulamadık. Sonra bir sene sonra iddianamesi çıktı. Bunlar Erzurumlu. Kuvayi Milliye Derneği üyesi ama Kuvayi Milliye Balici ortamı. Yani herkes esrar çekiyor. Hazreti Musa ile etmiş biri, diğeri İsa olmuş falan. Bunlar da kalabalığa karışmışlar. Ya diyorlar ki darbe olursa biz de banka soyalım. Tamam, ama bunlar telefonda bunu konuşuyorlar. Oraya mı dalak, buraya mı dalak? Böyle konuşuyorlar. Diyor ki ortam hazır kanka diyor. İşte darbe olunca diyor, biz de diyor Sabah Tunceli Burak. O da diyor ki PKK anamızı ağlatır. Biz Orhan Pamuk'u vurak. Yani sahipsiz bulmuşlar. Orhan Pamuk'u vuralım. Fehmi Koru'yu vuralım. Sahipsiz çünkü yani. PKK anamızı ağlatır. Şimdi bizim durumumuz da o yani. AKP'yi konuşmayalım, anamızı ağlatır. CHP'yi konuşalım.
Onu, çok güzel bir yerden bağladın.
O cümleyi on ettik de kurmuyoruz bile. Yanlış yaptık. Yani öyle demiyoruz onu. Ya bu CHP bak çok önemli bir mevzu. Şimdi bak bu CHP çok önemli bir mevzu, tamam mı? Yani memleket nereye gidiyor, bizi ne bekliyor, ekonomi onu bunu. Şimdi bütün bunları tabii ki sorumlusu üstünden konuşacaksın. Tabii. Tabii ki. CHP onun için çok mühim. Mutlaka CHP'yi masaya yatırmamız lazım.
Masaya yatırmak
lazım.
Ve her programda yarın
biz
saat konuşmakta fayda var.
Biz yaz tatiline girene kadar. Biz 3 programda elimizden şimdi, kimse elimizden almadı. Cansı bizi gibi yapmışım, tamam mı? Yani cansı bizi gibi bir şey kimse elimizden almadı.
Vallahi bu Türkiye çok enteresan. Sen şimdi bir ifadeden okudun ya bunu. Ersin Ramoğlu bir yazı yazmış. Önceki gün herhalde. 24 Haziran gecesi 20 ton patlayıcının bulunduğu bir panelvan ele geçirildi diyor. Ama sadece panelvan değil. Panelvan Cumhurbaşkanı'nı hedef alan, onun yolunda keskin nişancı. Keskin nişancıyı bizim keskin nişancılar şey yapıyorlar, fark ediyorlar. O siyanür uçuyor. Yakalanacağını anlayıp ölüyor. Ve ortaya bilgileri Ersin Ramoğlu bunu köşe yazısında yazdı. Büyük bir tehlike.
Sabahta yayınlandı. Ben Ersin Ramoğlu'nun ya da Türkiye Gazetesi'nin buna benzer bir şeyini hatırlıyorum.
Ya şey yapıyorsun yani, ölüyorsun okurken.
Bir tane
yani.
Şey, Türk Esad Gezi Parkı olaylarına müdahale etmek için 200 özel yetiştirilmiş askerini Türkiye'ye sokmaya çalıştı. Sınırda Türk askeri onu öldürdü diye haber var. Manşet takvimde. 200 asker. Bir tane de var Ahmet Çekeç'in. O da güzel, yolda konuştuk. FETÖ örgütünün AIDS aşısı enjekte etmek suretiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlediği iddiası. Ama bu arada AIDS'ten artık kimse ölmüyormuş. Yani artık bunun çözümü sağlanmış. Ya üstelik enjekte edilemiyormuş meğerse.
Benim yani yeterince şeyim var, derdim var. Ben bunlara kayda geçsin gülmedim bile. Bak İsmail'in bu verdiği örneklere. Ben bak çok ciddi duruyorum.
Kayıtsız da kalmadım diyorsun
çok
yani. Kayıtsız da kaşlarımı çaktım.
Tepki de gösterdim. Bak tepki de
radyodan
gösteriyorum.
Radyodan dinleyenler için sen bir pozisyon belirtiyorsun.
Ben ısrarla CHP'yi konuşmak istedim. Herkes biliyor.
Çok ısrar ettim. Bak CHP'den çıkmayalım dedim. Tamam mı? Nereden geliyor bunlar aklına? Fesubhanallah ya.
Fesubhanallah'la bitireceğiz de bir şey daha söyleyeyim. Bu hamile çocuk hikayesi.
Arkadaş da orada belirtmiş, diyor ki panel var 20 ton yük almaz yani, mantığını arıyor yani. Ya.
Bu şeydi çocuk hamileler.
Ben arkadaşa güldüm. Bak haberedir arkadaşa güldüm.
Çocuk hamilelerle ilgili duruşmada yargılanan hastane yetkilisi şey demiş. FETÖ'nün bana kumpası.
Evet.
FETÖ'nün kumpası demiş ya. Yani olay o kadar şirazesinden çıktı ki. Artık yani kimin ne dediği, ne kadar gerçek olduğu.
Abi ama adaletsizliği arayan gerçek komiserin FETÖ'cü çıktığı Türkiye'de.
Bugün bir haber vardı. Adamcağız salıverilmiş. Kızının tecavüz iddiasıyla alınmış. Sonra salıverilmiş. Savunmasında şey demiş. Kızım kredi kartı istedi, vermedim, onun için böyle bir iftirada bulundu bana. Kız da daha sonra evet, babasına kızdığı için bunu yaptığını söylemiş falan. Şimdi bunlar
nasıl söyleyebilir insan ya?
Şimdi şunu söyleyeceğim. Böyle şeylerin yani mesela korkunç değil mi? Korkunç. İddianın kendisi her zaman korkunçtur. Bu tür iddialar çok ciddiye alınması gereken tabii iddialardır. Bunu sulandırmak büyük bir cinayettir.
Benim
yani böyle iddiaları.
İddianame geldi abi.
Şimdi onu da söyle. Şunu bir cümle. Bu tür ciddiye alınması gereken mevzular, hem de son derece ciddiye alınması gereken hayati meselelerde böyle şeylere alet etmek ve dolayısıyla sulandırmak benim gözümde korkunç bir cinayettir.
Benim de yani, geçen karşılaştığım bir vaka vardı. Bir iddianame vardı. Şimdi baba 3 yaşındaki 4 yaşındaki kızına istismarla suçlanıyor, boşandığı eşi tarafından. Şimdi öyle kritik bir şey ki savcı dava açmış ama babayı tutuklamamış. Baba da bir kamu görevi, polis memuru. Şimdi ikna olmadım mesela ben. İkna olmadım yani. Ben orada mesela ben tabii çocuğun ve kadının beyanını esas alırım ama ya manzaraya bakıyorum. Atatürk raporu yok, o yok, bu yok. Boşanmış eş var, eşler arasında husumet var.
Çok
çocuğun velayeti var. Evet. Yani orada yapmamız gereken şu, evet çocuğun hukuku, kadın hukuku ama insanın şeref haysiyeti. Ya çok... Yarın çıkabilir aksi, temkin olmak lazım.
İşte olay yani.
Çok ağır bir şey. Benim başıma geldi böyle bir şey. Özür dilerim. Bir kadın gelmişti. İstanbul'da adını verdiği bir karakolda biri sivil giyimli, diğeri resmi giyimli, sivil giyimli polisler tarafından 3. katta karakolun 3. katta tecavüz uğradığını bana söyledi. İnsan Hakları Derneği'nde ciddi bir heyetle konuştum. Ben dedim ki bunu sormam gerekir benim polise. Böyle bir şey yazamam ben. Sonra
soracağım diye bir gün mühlet istedim. Gün boyunca yazacak mısınız diye beni aradı. Dedim ki hanımefendi bakın ben bunu sormadan yazmam. O zaman dedi Galatasaray'da eylem yaparım. Üstelik kendisinin de asker eşi olduğu bana söylemişti. Ergenekon olayların en civcivli zamanı. Düşünsenize asker eşine karakolda polis tecavüz. Dedim ki ya ben böyle yapmam. Git ne yapıyorsan yap dedim yani eylemini.
Benle mi koordine ediyorsun?
Ve sonra öğrendik ki suçladığı polisle şirketi varmış. Ve şirketteki anlaşmazlık nedeniyle, maddi anlaşmazlık nedeniyle karşı tarafı suçluyormuş. İnanılmaz bir iftiranın
kıyasını yapıyorlar. Şaykur Rize Spor Kulübü forması niye giydin? Bugün bir özelliğim var. Yo, ondan sonra bir cümle. Ben sürekli mi giyersin?
Ben giyiyorum.
Haber ver, öyle geziyor ya sokakta öyle geziyor.
Haber ver biz de Beşiktaş formasıyla gelelim. İsmail'cim diyelim ve veda edelim veda değil edelim. Mi? Fesuban Allah dedin o kadar. Fesuban. Arkadaşlar da ayarlamışlar. Onunla veda ediyoruz. Pazartesi günü buradayız.
Bu idam mevzusunu da bir gerçi devam eder gündemlerde
evet,
bir konuşalım.
Pazartesi günü konuşalım. Hoşçakalın.
Söylemesi bizden sona erdi. Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Ohan. Üç deneyimli gazeteci her pazartesi ve çarşamba düşüncelerini paylaşıyor. Hayata ve politikaya dair her şey bu programda dile geliyor. Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de.